Ayrım 19.
Sayfa 192. Her şey net üzerinde. Düşünce hızında çalışmak. Günümüzün dahi iş adamı Bill Gates, bilgi toplumunun tipik özelliği olan bilgiyi para çevirmeye devam ediyor. Bu da anlattıklarının başka bir ispat şekli olsa gerek. İsmi bilgisayarla bütünleşen programlarıyla bütün bilgisayarları girmeyi başaran Gates'in ikinci kitabı Düşünce Hızında Çalışmak. Windows kadar konuşuldu. Eser 3 yıl önce yayınlanmasına rağmen hala etkisini sürdürüyor. Önce kitaptan bahsedeyim. Daha sonra da en az kitap kadar önemli yeni yayıncılık teknikleri üzerinde duracağım. Düşünce Hızında Çalışmak kitabı dijital sinir sistemi üzerinde duruyor. Bu biyolojik değil, elektronik sinir sistemi. Gates burada insan yapısında işleyen sinir sisteminden esinlenmiş. Halihazırdaki yüksek teknolojinin ulaştığı noktaları iyi tahlil etmiş. En çok kullandığı enstrüman da internet. Bilgi toplumu kavramıyla birlikte bir kargaşa yaşandı. Fazla bilginin bilgi kirliliğine yol açacağı konusunda yönetim danışmanlarının bir tepkisi oluştu. Gates, internetle akıl almaz hıza ulaşan bilgi dolaşımının ve yüksek teknolojinin üretime, günlük hayata, yönetime nasıl yansıdığını bu kitabıyla anlatıyor. Bu yönüyle kitap, önceki bilgi toplumu kitaplarına göre teorik değil, pratik ve uygulanabilir nitelikte. Gates'in bir başka tespiti de mevcut sistemde kötü haberin hemen duyulması. Pek çok yöneticinin farklı bir düşüncede olduğunu tekrar etmemde bilmem fayda var mı? Ayrıca bu kitapla dünyadaki dev şirketlerin teknolojiyi nasıl kullandıkları konusunda önemli ipuçları elde etme imkanına ulaşılıyor. Kitap böyle ama ondan önemlisi nasıl sunulduğu. Kitap öncelikle bütün dünyada aynı anda piyasaya çıktı. Aynı anda, aynı kapakla ve her ülkenin kendi dilinde. Herhalde bu yönüyle dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Bu yönü bile ayrı bir haberdi. Gates'in iletişim teknolojisini geliştirmekten öte mevcut teknikleri de iyi kullandığını söyleyebiliriz. Bu arada kitap yayın evlerinin dışında internet üzerinden de satılıyor. Öyle ki, İster Gates'in kendi sitesinden, isterseniz Microsoft'tan, internet üzerindeki yayın evlerinden ve bazı gazetelerin web sayfalarından girerek de sipariş verebiliyorsunuz. Bu da Türkiye için bir yenilik. Kitap yazmak yetmiyor, yeni pazarlama tekniklerini de iyi kullanmak gerekiyor. Bill Gates yine de bir muziplik yaptı. Bütün bunları internet üzerinden anlatmak yerine klasik bir metotla, yani kitapla sundu. Genç ve toy bir öğrenciyken 1975 yılında yeni bir vizyonla ortaya çıkan Bill Gates'e hiçbir bilgisayar firması inanmamıştı. Her masada, her evde bir bilgisayar fikri o zamanlar için gereksiz ve anlamsız bir hayal olarak görüldü. Zamanın IBM'den sonra en büyük bilgisayar firması olan Digital Equipment Corporation patronu Ken Olson, 1989 yılında evde PC kullanımı için ne lüzumu var böyle şeylerin diyebiliyordu. Ancak tarih Gates'in vizyonunu haklı çıkardı ve bilgisayarlar evlere kadar girdi. Microsoft'un Türkiye Genel Müdürlüğü görevinden Seattle'ye, yani Microsoft'un genel merkezine kurumsal çözümler birimine getirilen Süreyya Ciliv, bu vizyon içinde Türkiye'yi temsil eden önemli bir isim. Lise döneminde veya yurt dışına gidiş sürecinde hiç hayalinde olmayan bir alanda kendini gösteren Ciliv'in yaşadıkları, kararları ve yaptıkları örnek teşkil edecek boyutta. Ciliv'in hikayesini kendi ağzından dinleyelim. Siz uzun yıllar yurt dışında kaldınız. Microsoft'a geçmeden önceki süreci anlatır mısınız? Ben Ankara Fen Lisesi'nde okuyordum. Elektrik mühendisi olmaya karar verdim. Almanya'da burs kazanmıştım, gitmedim. Türkiye'de okuyacağım diye bursu reddettim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne başladım. Orada bir boykot oldu. Solcularla sağcılar savaşırken okul kapandı. Yıl 1976. Okul kapanınca basket oynadım, eğlendim, gezdim. Ancak çok pişman oldum. Almanya bursunu kaçırdım diye. Ertesi sene yine girdim burs imtihanına. Yine kazandım. Bu sefer Amerika bursu kazanmıştım. Hiç düşünmeden ben Amerika'ya gidiyorum dedim. Bursu endüstri mühendisliği için idi. Amerika'ya gittiğimde bilgisayarlardaki bu heyecanı gördüm. New York'taydım. Michigan'a gittim. Gece geldim. Sabah üniversiteye başlayacağım. Kaldığım otel kötü bir yerde. Ucuz bir oteldi. $7,5 bir otel sonuçta. Gelip biri beni burada boğazlayacak diye bütün gece korkumdan uyuyamadım. Ertesi günün heyecanı da var. Bütün gece ben ne yapayım diye düşündüm. 2-3 aylık Amerika deneyimimi değerlendirdim. Bilgisayar konusunda odaklanmaya karar verdim. Üniversitede endüstri mühendisliğinde burslu okurken aynı zamanda bilgisayar bölümünden de dersler almaya başladım. Bu yüzden üniversiteden 2 diplomayla mezun oldum. Her genç bu süreci yaşamalı. Bu değerlendirme ve düşünme süreci yaşanmadığı için hayal kırıklığı yaşanıyor. Ondan sonra yine bir burs kazandım ve Harvard Business School İş İdaresi bölümünde master yaptım. Ondan sonra bilgisayar sektörüne atladım. Pek çok teklif vardı ama ben küçük bir yazılım firması olan Meta Graphics'te başladım. Birkaç yıl sonra kendi yazılım şirketim Novasoft'u kurdum. Novasoft'u büyüttüm. Sermaye piyasasını açtım. Hisselerini büyük bankalara sattım ve Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Sermaye biriktirdim. Hem Türkiye'ye gelmek hem de dünyanın en büyük yazılım firmasında çalışmak için Microsoft'a geldim. 20 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünüzde dünyada yaşanan değişimlere ülkenin ne kadar entegre olabildiğini gördünüz. Türkiye'nin çok pozitif noktaları var. Dinamik, enerjisi olan, mücadeleci, hırslı, cesaretli bir sürü insan var. Cinib, odaklanma meselesinin Microsoft stratejisinde çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyerek odaklanmada ilk örnek olarak Warren Buffett ismini gösteriyor. Dünyanın en başarılı yatırımcısı ve şu anda Amerika'nın ikinci en zengin adamı olan Buffett'a 1956 yılında $10,000 yatıranın 42 sene sonraki değeri $100,000,000'a çıkıyor. Warren Buffett'ın 42 senelik iş hayatındaki ana tecrübenin sonucunda iki çeşit iş olduğunu görüyor. İyi ve kötü. İyi işin iyi iş adamlarıyla birlikte iyi sonuç verdiğini ve başarıya sıçradığını tespit ediyor. Microsoft'un durumunun da bu olduğunu açıklayan Cilev, Bill Gates iyi bir iş adamı. Kötü iş ve kötü iş adamlarıyla sonuç çok kötü olacaktır. Kötü iş iyi iş adamının elinde olsa dahi sonucu kötü olacaktır. Fakat iyi işte kötü iş adamı olsa bile işi iyi olacaktır der. Cilev şu anda Microsoft'un yeni odaklandığı noktanın büyük kurumsal pazar olduğunu belirtiyor. Lidere tutun. Bill Gates'in firmasının Microsoft'un geliştireceği işletim sistemini başka bir bilgisayar üreticilerine de satabilmek için IBM'i ikna etmeyi başarması en stratejik kararlardan biri kabul edilir. IBM bu sözleşmenin konusu olan MS-DOS işletim sisteminin geliştirilme maliyetinin büyük bir bölümünü ödediği halde Gates'in istediği hakkı da tanıdı. Bu karar Microsoft'un inanılmaz yükselişinin başlangıcını, IBM'in ise sarsılmaz olduğuna inanılan tahtının sallanmaya, dağılmaya başlamasını simgeler. Bu aynı zamanda lidere tutunmanın en anlamlı olayıdır. Benzeri bir kararsızlığı Akiya Morita anılarında yazar. Sony'nin kurucusu olan Morita, video kaset olarak önce Betamax modelini çıkarır. Aynı dönemde Philips VHS video kasetini piyasaya sürer. Betamax daha küçüktür ve kullanışlıdır. Philips, VHS'nin patent haklarını video üreticilerine verir. Sony patent hakkını vermede acele edemez. Dünya genelinde Philips'in liderliğinde VHS yerleşir. Morita hayatının en büyük hatalarından, kararsızlıklarından biri olarak bunu anlatır. Öyle ki profesyonel kayıtlarda kullanılan Betacam kasetlerinin boyutunu ileriki yıllarda Betamax kaset boyutunda yaparak içinde kalmış duygularını ifade eder bir nevi. Bu bir şirket için olduğu kadar bir profesyonel yönetici içinde pazarda yer almak isteyen dağıtıcılar içinde liderin yanında yer almak avantajlı olmuştur. Biz bu cebi çok sevdik. Teknoloji mi insanları ileri bir hayata sürüklüyor yoksa insanlar mı yeni teknolojiyi istiyor? Bu yumurta tavuk benzetmesinin tipik bir uygulamasını cep telefonlarında yaşıyoruz. Modeller ve teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki yetişmek mümkün değil. İşin içinde olanlara sorunca müşterilerin taleplerinin de yeni teknolojide etkin olduğunu öğreniyoruz. Neticede cep telefon talebi şirket yöneticilerinin hedeflerini yanıltmaya devam ediyor. Hem de ikiye katlanan oranlarda. Pazarda lider durumunda olan ve en fazla bilinen marka Ericsson'un Türkiye Genel Müdürü Ersin Pamuk Süzer, cep telefonunun temsilcisi olmasının ötesinde Ericsson'un çok eski bir çalışanı. Bilinen başarıyı değerlendirmenin ötesinde Ericsson'un Türkiye'deki tarihçesine ve gelecekteki ilgili vizyonuna baktık. Sohbette ilginç detayları sizin tespit etmenizi bekliyorum. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Mevcut mobil telefon teknolojisi pek çok kişiyi hayrete düşürmeye devam ediyor. Gelecekle ilgili öngörülere şimdiden bakmazsak, mevcut teknolojiyi hayatımıza kazandırmazsak yarınlara da hayret edeceğiz. Hayret etmesek bile yaya kalacağımız kesindir. Geleceğin iletişim hayatında en önemli unsur yine telefon, televizyon ve bilgisayar olacak. Ama bu üçü aynı alette olacak. İster buna telefon deyin, isterse bilgisayar veya televizyon. Okul bedava olunca. Ericsson'la ilk defa nasıl tanıştınız? Ben 1978 senesinde İsveç Linköping Üniversitesi'nden mezun oldum. 1978-1980 döneminde Türkiye'de çeşitli işlerde çalıştıktan sonra yeniden İsveç'e gittim. Ben liseyi Pertevniel'de okuduktan sonra üniversite eğitimini İsveç'te okudum. Esasında İsveç yurt dışı eğitiminde pek tercih edilen bir yer değildi. Bir şans eseri öyle oldu. Oradaki dil, okulları ve diğerlerinin bedava olması ekonomik olarak orada okumak ilginçti. Uygulamalı elektronik okudum ve mezun olduktan sonra Türkiye'ye geldim. Tekrar İsveç'e döndüğümde Ericsson'da çalışmaya başladım. O sırada MBI dediğimiz işletme master yaptım. Oradaki ilk göreviniz neydi? Software, yani yazılım mühendisliğiydi. 1981'de yazılım mühendisliği yaptım. 1983'e kadar. Ondan sonra pazarlama birimine geçtim. Bunlar bilinçli tercihler miydi? Bazıları bilinçliydi. Mesela üniversite bölümünü seçerken ilk İsveç'e gittiğimde tanıştığım bir ağabeyimizle konuştuk. Ben bilgisayar mühendisliğini istiyordum. 1973 senesinden bahsediyorum. O dedi ki, bilgisayar da bir alan. Sen elektroniği seç, daha geniş bir alan. Nasıl olsa onu seçtiğin için bilgisayarı da yaparsın. Onu dinleyerek uygulamalı elektroniği seçtik. Ondan sonra Ericsson'a geldikten sonra teknik alanda çalışmaya başladım. Ama işletme master'ını çalışırken yapmaya başladım. Master'ın bitimine doğru uluslararası pazarlamaya geçtim. Yakın Doğu dediğimiz Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nda pazarlama faaliyetlerini yürüttüm. Cep'in hikayesini ve geleceğini Ericsson'un genel müdürüyle konuştuk. Eskiden sadece bazı santrallerde ve özel şirketlerde gördüğümüz Ericsson'u yoğun olarak cep telefonunun çıkışıyla görmeye başladık. Ericsson Türkiye'ye 1890'larda girmiş. Kamuoyunda da 1950-60'lara kadar herhalde hep bu markayı görmüşler. Türkiye 1930-40'larda Ericsson'un dünyadaki dördüncü büyük pazarıymış. Hakkari'de, Kayseri'de, Anadolu'nun her yerinde İsveç'ten gelen adamlar telefon santralleri monte ederlermiş. Bu telefon santralleri sayesinde 1960'lara kadar telefon endüstrisinde Türkiye'deki en önemli güç Ericsson'muş. 60'lardan sonra NETAŞ'ın kurulmasıyla birlikte Ericsson yavaş yavaş pazardan çekilmiş. Bunun başka sebepleri de var mı? 60 ihtilalinden sonra Türkiye yerli üretime geçiyor. Ericsson yerli üretime geçmeye tereddüt ediyor. Askeri yönetimden veya siyasi istikrarsızlıktan dolayı. Ondan sonra yavaş yavaş siniyor. Dediğiniz gibi 1986'da yeniden yapılanıyor. Siz yeniden yapılanma döneminde mi geldiniz? Evet, 1986'da geldim. Bakın, Ericsson, Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye gelen ilk yabancı sermayeli şirkettir. İzmir'de 1924 senesinde IBM'le birlikte telefon işletmeciliğinin ve santralinin kurucusudur. Ericsson, Türk IBM Türk diye iki şirket kurulmuştur. Sonra bu firma kapatıldı. 1986'da yeniden başlayan dönemden sonra 1994'te mobil telefonla da çok yaygınlaşıp halka iniyor. Ama son 5 seneye bakacak olursak bütün dünyada mobility yani hareket halinde haberleşme dalgası var. Bu dalga o kadar hızlı geliyor ki ezip geçiyor. Finlandiya'ya bakacak olursanız 100 kişiden 55-60'ında cep telefonu var. İsveç'te %50'ye, İtalya'da %20'ye ulaştı. Avrupa ortalaması %18-20. Böyle bir dalganın içine girdi bütün dünya. Bunun da %100'lere yaklaşacağını varsayıyorlar. Böyle gelişmeler içinde Türkiye 1994'lerde bir hız yakaladı. Türkiye şu anda %7'ler civarında cep telefonu sahipliğine erişti. Yıl sonu itibariyle bu rakam %10'lara ulaşabilir. Bizim %10 olduğumuz dönemde Avrupa ortalaması %25 olacak. Biz de yine aşağıda olacak. Bütün dünya o kadar hızlı gidiyor ki biz de tutunarak onun arkasından gidiyoruz. Yeni yapılanmada Ericsson çok büyük atak yaptı. Özel sebepleri var mıydı? Mutlaka vardır ama şans eseri olarak mı, bilinçli olarak mı bilmiyorum. Bunun açıklaması mutlaka vardır. Ericsson ve kuzey ülkeleri mobil haberleşme konusunda bir şekilde kendilerini başı çeker vaziyette buldular. Normalde idare eder vaziyette olan yapı birden kendisini çok ileride buldu. Ericsson birdenbire kendini %40'ın üzerinde bir pazar payına erişmiş gördü. Bunun sebepleri var mı? Varsayılır. Mobil teknoloji ilk gelişte deneme yoluyla geldi. Denemeden kasıt şu. Mesela oranın PTT'si servis elemanlarına demiş ki bir sistem kuralım, siz arabayla giderken kablosuz şekilde bize ulaşın. Arabanın arka bagajını tamamen telefona ayırmışlar. Zaman içinde bazı yöneticiler demişler ki bundan bize de verin. Birkaç tane de öyle gelmiş. Ben ilk araba dışı telefonları hatırlıyorum. Biz bunları Suudi Arabistan'a satmıştık. Gül ağacından kaplamaları olan çanta büyüklüğünde bu sistemi Suudi prensleri için yapardık. Adam giderdi, açardı ve konuşurdu. Hepsinin birer tane de telefon taşıyıcısı vardı. 1985-86 yıllarından bahsediyorum. NMT sistemini kullanıyorlardı. Kuzey ülkelerinin bir başarısı da bu NMT sistemi. Yani Nordic Mobility Telefon ile dünyada ilk defa uluslararası roamingi ortaya çıkardılar. Buna bir ülkeden diğerine gittiğiniz zaman konuşabilme imkanı da denebilir. Öyle bir telefon paktı mı oluşturdular? Evet, öyle bir grup oluşturdular. Zaten bu örnek oldu. GSM sonra da aldı başını gitti. Alıp başını gitmenin en önemlilerinden birkaçı da fiyatların düşmesi, aletlerin küçülmesi, pil sürelerinin artmasıdır. İlk dönemlerde adam bir konuşma yapınca telefonun pili bitiyordu. Şimdi bütün gün yanında gezdiriyor pili bitmeden. Pil teknolojisi değişti. Hızlı gelişmenin arkasında bir sürü neden var. Kaçınılmaz şekilde cep telefonuna gidiliyor. Bunu her yönüyle görüyoruz. Bu yılın sonunda WAP dediğimiz telsiz erişim protokolüne sahip telefonlar çıkacak. Onların üzerinden haberleşme, uçak bileti rezervasyonu, yazılı mesaj, e-mail gönderebileceksiniz. O yapılanma sürecinde karşılaştığınız ilginç olaylar oldu mu? Yeni iş alanı olan cep telefonu bizim için çok yeniydi. Biz normalde 2-3 müşteriye hizmet veren bir şirkettik. PTT'ye, Turkcell'e hizmet veriyorduk. Birden binlerce telefon sahibine hizmet verir hale geldik. Sokaktaki insana hizmet veren bambaşka bir yapının içine girdik. Bu bizim için farklı bir şekli getirdi. 23 bin bayi ile tanışmak zorunda kaldık. Bayilerle nasıl çalışılacağını öğrendik. Türkiye'deki dinamizmi öğrendik. Türkiye'de öyle bir yapı var ki Bayrampaşa'nın arka sokaklarında şu tabelayı gördük. Kömür satılır, Ericsson cep telefonu satılır. Kömürcüde cep telefonu bulunuyor. Böyle durumları öngöremediniz mi? Olmayan bir şeyi nasıl öngörürsün? Dünyada cep telefonları dükkanları vardır. Bilemediniz beyaz eşya mağazalarında veya bilgisayar mağazalarında olur. Kömürcüde cep telefonu satılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş ama biz gördük. Bu neden kaynaklanıyor? Türk insanının ticari yaklaşımından kaynaklanıyor. Türk insanı cep telefonunu hızlı hareket kabiliyeti olan nakit bir ürün olarak görüyor. Adam parayı, lirayı dolara yatırıyor. Sonra gerektiğinde Türk lirasına çeviriyor. Türk tacirinde böyle bir ruh var. Adam dövizcilik yapıyor. Aynı yerde mücevhercilik yapıyor vesaire. O arada yeni bir ürün çıkıyor. O ürünü de hızlı hareket ettirebileceğine inanıyor. Bir baktık ki 3500 tane bayi oluşmuş. Bunların içinde de her türlü insan var. Bunların içinde bakkalından tutun da kozmetikçisine kadar her türlü adam var. Hedefleriniz vardı. O hedefleri hep aştınız. Pazarın bu kadar hızlı gelişeceğini beklemiyorduk. Bu da önemli değil. Dünyada her zaman cep telefonu abone tahminlerinin hepsi İki misliyle yanılmıştır. Biz de yanıldık. En azından yanılmaya hazırlıklıydık. Bizim başarımızın nedenini soracak olursan, biz yurt dışından bu işi yönetmek yerine yurt içinden yapılanmak suretiyle başarı sağladık. Bir sürü firma Japonya'dan, Finlandiya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan yönetmeye kalktı. Satışları yürütmeye çalıştı. Telefonda hızlı değişim yaşanıyor. Nasıl bir Ar-Ge ile bu değişim hazırlanıyor? Bizim içinde bulunduğumuz sektörde, yani telefonda bu değişim o kadar yoktu. Ürünlerimizin ömrü uzundu. Bir ürün 3-5 sene o piyasada kalırdı. Cep telefonuna, tüketiciye yönelik ürünlere gelince ürün ömürleri inanılmaz derecede eskiyor. Ürünler renge, şekle, grama göre hızla küçülmeye başladı. Ama siz de teşvik ettiniz. Yalnız biz değil ki, pazar öyle istiyor. Rekabetten mi, Ar-Ge'den mi kaynaklanıyor? Hem rekabetten hem Ar-Ge'den kaynaklanıyor. Ar-Ge'nin dışında daha önemli olan taraf rekabet ve müşteriden gelen talep. Ar-Ge'den kaynaklanan tarafı bu ürünlerin 6-7 ayda yenilenmesiyle bir tasarruf elde ediliyor. Bu işin arkasında iki tane Ar-Ge faktörü var. Birincisi müşteriye dayalı. Telekomcular eski mühendis mantığıyla şunu yapayım diye hareket etmiyor. Müşteri bunu istiyor diye yapmaya çalışıyorlar. İş buraya geldi. İkincisi, teknolojik olarak imkanlar artıyor. Pil süresi artıyor. Konuşma bandı uzuyor. Bir de maliyet unsuru düşünülmeli. İlk zamanlar bu ürünler çok pahalıydı. Ne kadarlık bir bütçe ayrılıyor Ar-Ge'ye? Bizim sektörde %25'leri buluyor. Toplam cironun ürün parkına göre değişen %16 ile 25 arasında bir bütçe ayrılıyor. 21. yüzyıla yönelik cep telefonu vizyonunuz nedir? Biz Ericsson olarak yalnız cep telefonu değil, işe bireysel kurumsal iletişim olarak da bakıyoruz. Eski sese dayalı iletişimin daha az gelişeceğine, toplam ciroda daha az paya sahip olacağına ve bilgi akışı gibi konuların iletişimin içindeki payın artacağına inanıyoruz. Bugün ses 95, data %5 ise ileride %80 data, %20 ses olacak. Reyli unutma, sanalı ihmal etme. Yılmaz Ulusoy'a kızından ders. Son iki nesil arasındaki en önemli fark ne diye sorulursa cevaben teknolojiye uyum denebilir. Zorro veya Zorro, Yılmaz Ulusoy'un gençliğindeki gözde sinema kahramanlarından biriydi. Film birkaç yıl önce yeni versiyonuyla vizyona çıktı. Yeni versiyonunda İspanyol artist Antoni Banderas başrolü oynamıştı. İş adamı Yılmaz Ulusoy geçenlerde rahatsızlığı sebebiyle evinde dinlenmeye çekiliyor. Gazetelerde Zorro'nun reklamını görüyor. Gençliğindeki duyguları canlanıyor, filmi görmek istiyor. Turizmle uğraşan kızı geliyor. Sen merak etme diyor, yattığın yerden ben sana filmi seyrettireceğim. Ertesi günü internetten filmi izliyor. Hem de Türkçe altyazıyla. Sadece Türkçe değil, Slovakça altyazıyla bile filmi seyretmek mümkün. Ulusoy hem hasta yatağından kalkmamış, hem zamanı iyi kullanmış, hem de bir hevesini tatmin etmiş. Geçenlerde Doğu Bank'ta dikkat ettim. En fazla satılan elektronik eşyaların başında DVD player'lar geliyor. Herhangi iki yıl önce bir filmi 2-3 CD'de seyredebiliyordunuz. Artık tek CD'de, daha doğrusu DVD'de hem de daha net olarak izleyebiliyorsunuz. Teknoloji ve nesil ilişkisine yönelik iki olay da benim başımdan geçti. 1995'te ilk cep telefonum Ericsson 147 idi. Arkadaşlar Sahra sırt telsizi diye dalga geçiyordu. Halbuki ondan 2 yıl önce iki misli büyük araç telefonları gururla taşınıyordu. Oğlum 7 yaşındaydı. Evde elinden bırakmıyordu. Bırak demek hoş olmayacağı için tuzak bir öneride bulundum. Söz, üniversiteye giderken bu telefonu sana vereceğim. Hah diye diklendi. O zamana kadar kol saati telefonlar çıkacak.